Ayrım 40, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 557, bölüm 6. Kornaklı ülke, Tabayın krallığı, buğday toprağı, 6234. güneş döngüsü, kış. Tunkdil hafif bir metal sürtünme sesi duyduğu için uyandı ve gözlerini açtı. Dijerun ayağa kalkmış, girişin önünde duruyordu. Sağ elinde devasa kılıcını tutmuş ve ucunu kapıya çevirmişti. Andakoy yatağında yatıyordu, o da uyanıktı ve Tunkdil'e bakıyordu. Ona uyuyormuş gibi yapmaya devam etmesini işaret etti. Kapının kenarına ince bir ahşap parçası sokuldu, sonra yukarı doğru hareket ederek sessizce meşe kalasını kilidinden kaldırdı ve kilit açıldı. Kapı ufak ufak aralanmaya başladı, ince bir ışık içeriye sızıyordu, yerde bir gölge belirdi. Şekil bir cüce boyundaydı, miğfer taşıyordu ve Tunkdil'in o ışıkta görebildiği kadarıyla yoğun ve karışık bir sakalı vardı. Sol elinde bir çuval taşıyordu. Dijeron'la karşı karşıya gelince ürktü ve Andokai savaşçıya bir emir verdi. Serbest olan elini ileri uzattı ancak insanüstü hızı bu sefer yeterli olmamıştı. Cüce eğilerek parmaklarından kurtuldu ve dışarı kaçmak yerine odanın içine daldı. O kadar da acele etme. Tunkdil yatağından fırlayarak yabancı cüceyi durdurmak üzere karşısına dikildi. Ancak o da karşısındakinin çevikliğini küçümsemişti. Elinde kalan yegane şey bir tutam sakal kılı oldu. Yabancı cüce pencereye doğru zıpladı ve çuvalı ona doğru attı. Ardından da çatıya kaçtı. Çuvalın içine nesne Tunkdil'in yüzüne çarptı. Çuvalın içeriği kalın zemin tahtalarının üzerine yayıldı. Gürültü diğerlerini uyandırmaya yetmişti. Boindil baltalarını çekmiş halde odanın içinde dolanıp bağırarak orklara gelmelerini söylüyordu. Herkes silahlarını uzandı. Balandis iç çamaşırları içinde baltasını iki eliyle kavramış halde yatağın üzerinde duruyordu. Perdelerin arasından ay ışığı vuruyor ve çamaşırların içini gösteriyordu. En azından Tunkdil Balandis'in isteyeceğinden fazlasını gördüğünü düşünüyordu ancak gördüğü yuvarlak hatlar çok hoşuna gitmişti. Ne oldu diye öğrenmek istedi hiddetli kavgacı bir tavırla. Bir ziyaretçimiz vardı, bir cüce dedi Andokai ve pencereden bakarak nereye kaybolduğunu görmeye çalıştı. Hem de benim büyüme karşı koyan bir cüce kayboldu. Altın dedi Tunkdil şaşırarak yerdeki sarı sikkeleri görünce. Eğilerek onları topladı, bazıları birbirine yapışmıştı ve ıslaktı. Ve bir kama diye dikkatlerini çekti bir köşeye sinmiş olan Goimgar. Boindil kamayı yerden kaldırıp küçümseyerek incelemeye başladı. Bu cüce işi dedi ve kamayı Balandis'e uzattı. Sen neredesin? Ağır çizmelerin gümbürdeyerek merdivenleri yukarı tırmanma sesleri çalındı odanın içinde. Zırhlı nöbetçiler odaya daldılar. Sivri uçlu mızraklarını tehlikeli şekilde ileri doğru uzatmışlardı. Işıklar diye gürledi birisi. Lambalar getirildi ve içeri daha fazla silahlı adam girdi. Şunlardan kurtulalım. Tunkdil altınları çabucak pencereden dışarı fırlatmak ve Boindil'e elindeki silahı yok etmesini işaret etmek istedi ancak bunun için etraf fazla aydınlıklı ve geç kalmışlardı. Lambaların ışığında ellerinin kana bulandığını gördü. Paraların ve kamanın üzerinde yabancı birinin kanı vardı. Palandiel adına ben buna pervasızlık derim diye gürledi. Kırklı yaşlarında güçlü ve sol yanağında yara izi olan yüzbaşı. Aşağılık hırsızlar toplanmış ganimeti nasıl bölüşeceklerini konuşuyorlar. Gözleri ikiz kardeşlerden birinin elinde tuttu, kamaya takıldı. İşte silah da burada. Nöbetçilerden birine işaret verdi. Tutuklayın hepsini. Şu uzun olanı ve diğerlerini de. Sorgulamanın ardından kimin olayla ilgisi olduğunu öğreneceğiz. Hangi olay diye sorabilir miyim emniyet teşkilatının saygıdeğer üyeleri diye sordu Rodario büyük bir nezaketle. Zırhlar içindeki adama sanki havadan sudan bahsedermiş gibi iç çamaşırlarını bir soyluya yakışır hareketlerle düzeltti. Bizi bir zahmet aydınlatabilir misiniz? Olay üst sokak ötede soyulan ve öldürülen tüccar Darolan'la ilgili. Boindil'e baktı. Senin şanssızlığına seni gördük ve takip ettik. Emrindeki nöbetçiye döndü. Anlaşılan bunlar bir çete ve bu işi meslek olarak yapıyorlar. Bu büyük bir yanlış anlaşılma diye araya girdi Tunkdil ve nöbetçiler odaya girmeden olanları çabucak aktardı. Kanıt olarak da yakında baktıklarında sakal sandığı şeyin aslında eğrilmemiş yün olduğunu fark ettiler. Yüzbaşı yüzüne karşı güldü. Tabii öyledir yerden bitme. Bu saçmalığa inanacağımı mı sanıyorsun? Hak veriyorum kulağa oldukça maceralı geliyor. Kulağa saçma geliyor. Sen ve işbirlikçilerini kral adına tutukluyorum diye kararını verdi. Cinayeti içinizden kimin işlediğini öğreneceğiz. Sorgudaki işkence katilleri hep açığa çıkarmıştır. Daha önce de belirttiğim gibi cücelerle birlikte değiliz dedi Rodario her zamanki sıradan tavrıyla ve Tunkil'e göz kırptı. Bizler bayanla birlikteyiz, onun hizmetkarları ve... Bunların hepsini kalede hallederiz diye sözünü kesti yüzbaşı sert bir şekilde. Biraz önce sevimsiz olan yüzü bir anda yumuşadı. Diğer yandan suçsuzluğunuzun kanıtı elinizde bulunuyor. Sahte sakalı aldı, arkasını döndü ve kapıyı gösterdi. Dışarı marş, bizi kandırdı. Katil şu an dışarıda bir yerlerde olmalı. Yüzbaşı diye hayretle düştü emrindeki asker. Cücenin hana girdiğini gördük ve dışarıda arayacağız diye tekrarladı. Çabuk yoksa gerçek katil elimizden kaçacak. Kararından dönecekmiş gibi görünmediğine emrindeki askerler denilenlere uyarak sokağa geri döndüler. Kısa bir süre sonra zırhların şangırtları açık pencereden duyuldu. Neredeyse tutuklanacaktık. İyi ki aklı çabucuk başına geldi dedi Rodario derin bir nefes alarak. Uyumaya devam mı? Andokaya eşyalarını toplamaya başladı. Buradan kaçmalıyız. Büyüm etkisini uzun süre koruyamaz. Aklı yerine gelecektir. Boyunda sakalını kaşıdı. Oyuncuyu mu kastediyorsun? Hayır, yüzbaşıyı kastediyor diye açıkladı Tunkdil ve gülümsedi. Şimdi neden kimsenin Dijeron'la ilgilenmediğini anlıyordu. Maga insanların zihinlerini etkileyebiliyordu anlaşılan. Onu büyüledi yoksa neden öyle davransındı ki? Düşünceli bir şekilde elinde kalmış olan yün parçalarına baktı. Birileri bize tuzak kurmuş ve neredeyse de başarılı olacaklardı. Lanet olası bir tuzak. Hem de nasıl katil bizden biri kılığına girmiş diyerek kızdı hiddetli ve eşyalarını toplamaya başladı. Elime geçirdiğinde onu lime lime doğrayacağım. Bir çocuk olamaz bunun için fazla çevikti dedi Balandis diğerleri gibi hazırlıklarını yaparken bir gnom ya da kobold. Tunkil eliyle alnına vurdu. Swift bir sporun uşağı o bir gono. Hızla kapıdan çıkarak merdivenleri indiler. Tunkil o sırada konuşmaya devam ediyordu. Bizi takip etmiş ve efendisinin emirleri doğrultusunda bizi sıkıntıya düşürmek üzere tuzak hazırlamış olmalı. Sıkı bir dedi Baragor saygıyla sırtı çantasının ağzını sıkıca bağlarken. Burnu iyi koku alıyor olmalı. Saçmalık. Bizi takip etmek çok kolay diye karşı çıktı Boyundal ve meyhaneyi kolaçan etti. O kadar da kolay değil ne de olsa ilkleri sessizce içeriye sızıp tünelleri kullanarak bize kadar ulaşmayı başarmış olmalı diye fikrini belirtti Balandis etkilenerek. Ayakkabı tokasını bulduğunuz boş vakanı hatırlıyor musunuz? Tunkil kapıya koşarak dikkatlice dışarıyı gözledi. Toka bana baştan beri tanıdık geliyordu. Çabucak dışarı fırladı. Boyundal yanında duruyordu. Gelebilirsiniz bizleri başka sokaklarda arıyorlar diye seslendi. Ve koşmayın diye uyardı hiddetli koyunları. Geceleri koşanlardan şüphelenilir. Buğday toprağı sokakları boyunca sanki yapacak daha iyi bir işleri yokmuş gibi aralarında sessizce sohbet edip kendilerini gören kişilere yasak ya da şüphe uyandırıcı kaçaklarmış izlenimini vermeye çalışarak ilerlediler. Dijeron ise olabildiğince gölgelerde kalarak görünmez olmaya çalışıyordu. Kapıya yaklaştıkları sırada rutin devriyelerini yapan nöbetçilerle karşılaştılar. Sinirlerinize hakim olun diye mırıldandı boyunda. Bunu tekrarladıkça onu daha da geriyorsun diye tısladı Goimgar'ın titrediğini fark eden Balandis. İki grup birbirlerine doğru yaklaştılar ve aynı hizaya geldiklerinde tiz bir sesin bağırdığı duyuldu. Tutun onları. Onlar aranan katiller. Yakalayın nöbetçiler gelin. Orada kaçıyorlar. Sivert'ın küçük boğazını sıkacağım diye gürledi hiddetli ve emin olamayacak liderlerine bakan nöbetçilere karşı kendini savunmak üzere baltalarını çekti. O sırada ilk karşılaştıkları arama ekibinin başındaki yüzbaşı göründü ve hepsinin tutuklanmasını emretti bağırarak. Sokaktaki evlerin camlarında mumlar yakıldı, kepenkler açıldı ve sokak gecenin bir yarısı uyandı. Onlara olayları açıklayacak zamanımız yok dedi Andokai ve kılıcını çekti. Bize inanmayıp hepimizi zindana atar ve çürümemizi beklerler. Ne yapacağız diye öğrenmek istedi. İki eliyle çekicinin sapını tutmuş kapıya giden yolu savaşarak açmaya hazır Barrago. Onları şaşırtmak için sizin yanınızdan ayrılıyorum. Surun diğer tarafında buluşuruz diyerek veda etti Rodario. Çabucak ve değerli eşyalarıyla sahne kostümleri olduğu sırt çantasını alarak nöbetçiler çevrenin sarmaya fırsat bulamadan ara sokaklardan birine sıvıştı. Ben sadece ayaklarınıza dolanıyorum. Oyuncular dedi Narmor'a sırtarak ve silahlarını çekti. Zorunlu kalmadıkça öldürmeyin diye parolayı verdi Tunkdil ve baltasının kör tarafını öne çevirdi. Buğday toprağına izin versinler ya da vermesinler terk edeceğiz. Tunkdil nöbetçilerin savaş tecrübelerinin pek olmadığını fark etti. Günlük olarak sarhoş ya da hırsızlarla uğraşıp onları nezarethaneye atan biri, kararlı cüceler, bir maga, bir yarı kara elf ve dev bir savaşçının karşısına çıkmanın ne anlama geldiğini bilemezdi. Furgasız savaşçı olarak saymak haksızlık olurdu ancak o da Narmor'a rahat hamle yapabilsin diye dikkatleri üzerine çekerek elinden geleni yapıyordu. Goyumgar ise arkada kalan külçelerin başında nöbetçi duruyordu. Kısa süren bir çatışmanın ardından kapıya ulaştılar ve burada nöbetçilerle sohbet etmekte olan Roda Iro ile karşılaştılar. Nöbetçilerin dikkati oyuncu sayesinde dağıldığından ekip kapıya yaklaşana kadar alarm çalmamıştı. Maga kapıya geldiğinde artık geç kalmışlardı. "Bizi dışarı salacaksın ve gördüğün kimseye söylemeyeceksin," dedi Andokai onu karanlık bir sesle. Nöbetçi gerçekten de dalgın halde kapıları açtı. "Nasıldım ama? Dikkatini ustaca dağıtarak sizin fark edilmeden gelmenizi sağlamadım mı? Şu sihir denen şey gerçekten çok dikkat eder bir şey," dedi Rodario. "Oyunumuz sırasında sahne arkasından şöyle biraz büyü yapsanız bizi kimse durduramaz. Böyle bir şeyi..." "Kes sesini," dedi Furgas başını sallayarak. "Soru sorabiliriz herhalde. Ben bu büyük maceradan sonraki zamanlarım hakkında kafa yoruyorum sadece." Barrogor kahkaha attı. "Tabii eğer hayatta kalırsan." Kapıyı kaldıran dişlilerin gürültüsünü başka nöbetçileri uyandırdı. Ancak Boyundun gönüllü olarak onlarla ilgilenerek durumun icabına baktı. Gerçi silahının kör tarafını kullanıyordu ancak Tungdil yine de çatırdama seslerini birkaç kereden fazla duymuştu. Kendisini zorlukla zapt ediyor. Kaygılı bir şekilde hiddetin darbesi sonrasında yüzü çarpılıp titreyerek kanlar içinde yere yığılan bir nöbetçiye baktı. Bu en azından birinin öldüğünü ve cinayet yüzünden peşlerine düşecekleri anlamına geliyordu. Bu sırada kapı kalktı ancak Sivert gizlendiği yerden onları izliyor ve şehir nöbetçilerinin başlarını yeniden musallat etmek üzere hazırda bekliyordu. "Burada kapıdalar, katiller kaçıyor," diye bağırdı bir ara sokağın gölgeleri arasından. Bağırışları herkesin yatağından kaldırdı. Ayağa kalkıp silah tutabilen herkes ayaklanmıştı. En cesur sivil savunmacılar aceleyle üzerlerine geçirdikleri elbiselerle evlerinden çıktılar. "Maga, bir şeyler yap," diye seslendi Tungdil. Boyundil'in buğday toprağın zayıf donanımlı vatandaşlarına karşı savaş sarhoşluğuna kapılıp ortalığı kana bulamasından korkuyordu. "Çok fazlalar." Maga bu sefer büyü yapmadı. "Dijerun," dedi ve anlaşılmaz heceler fısıldadı. Savaşçı ileri çıktı. İnsanların ellerindeki yanan meşalelerin titreşimi zırhını aydınlatıyor. Miğferinin 100 siperin içine hayat veriyordu. Miğferin içinden Tungdil'in o güne kadar duymadığı bir ses çıktı. Bir sürüngenin tıslamasıyla bir deprem gümürtüsünün karışımı gibiydi. Saldırgan, tehlikeli ve aynı zamanda yaklaşanları uyarıcı nitelikteydi. Tungdil'in ensesindeki tüyleri diken diken oldu ve bedenine korku yayıldı. İstemeden yaratıktan uzaklaşarak geriye doğru çekildi. Dijero'nun mihferin siperinin arkasındaki mor ışık daha da çoğaldı ve yanmaya başlayarak meşalelerin ışığını bastırdı. İnsanların dehşet içindeki yüzleri morumsu ışığa boyandı ve neredeyse acı veren bir aydınlığa ulaştı. Dijero'nun o sesi yine çıkardı. Daha yüksek ve ilkine göre daha da korkutucuydu. Vatandaşlar ve hatta nöbetçiler dahi korku içine kaçışarak korunaklı ara sokaklara daldılar. Kapı yeterince yükselmişti. "Gidiyoruz," diye emretti Tungdil ürkekçe ve Dujerun halen çıkarmakta olduğu sesten etkilenerek "tabii eğer ses ise." Gecenin içine doğru koştular ve karla kaplı yolu takip ederek peşlerinden kimsenin gelmediğinden emin olarak ilerlediler. Dev savaşçının gösterisi şehirlerin bir takip avına kalkışmalarını engellemiş olmalıydı. Tungdil'in o çelikten kıyafetin arkasında neyin barındığına dair olan merakı alevlenmişti ancak bunu öğrenmeyi isteyip istemediğinden de pek emin değildi artık. İçindekinin bir insanı olmadığı kesin. Karlı yolda hızla ilerliyorlardı. Goyumbar'ın arkasında yürüyen Bavragor önündekinin sırtına baktı. "Külçelerin olduğu çuval nerede?" diye sordu nefes nefese ancak cevap alamadı. "Hey, sana bir soru sordum." Değerli taş ustası cevap vermeden önce hızla birkaç adım ilerledi. Nöbetçilerden biri çuvalı zorla elimden aldı ve tüm o kargaşa içinde onu geri alamadım, özür dilerim diye itiraf etti. İsteyerek olmadı. İsteyerek olmadı mı? Benim şimdi yapacağım şeyi ise tamamen isteyerek yapacağım diye bağırdı Bavrogor ancak Tungdil onu sıkıca tuttu. Boş ver gitsin. Taş ustası buna inanamıyordu. Kızıl kahverengi gözlerine alevler püskürüyordu ama külçeleri almak için geri dönemeyiz. Nasıl? Beşinciler kralına gidiyoruz. Orada bir şeyler ayarlanır diye çözdü ihtilafı. Sesi gerçek bir liderinki gibi kendinden emin ve gür çıkmıştı. Ses kendin daha önce buna güvenlemeyeceğimizi söylemiştin diye inatla konuyu sürdüren Bavrogor ama şimdi Olanları değiştiremiyoruz. Buna alışmaya çalış diye karşılık verdi Tungdil. Kolunu bırakarak onu neşelendirmek için omzuna vurdu. Başımıza her ne gelirse gelsin başarısız olmayacağız. Buna izin vermeyeceğiz. Bizler korunaklı ülkenin kurtarıcılarıyız ve yapılması gereken şeyi bizden başka kim başarabilir Balrogur? O her şeyi daha da zorlaştırıyor dedi Koyungar'a doğru dönerek. O olmasa bir sürü dertten başımıza gelmemiş olurdu. Bırakkas onu bir sebep yüzünden bana seçtirmiş olmalı. Artık şimdi sessiz ol ve nefesine dikkat et, yoksa böğrün ağrıyacak. En azından Goyumgar senden daha iyi yürüyor. Korkaklar her zaman daha iyi kaçar dedi Balrogur son olarak ve o anla birlikte bir şakırdama duyuldu. Balrogur kalas gibi dümdüz kaldı, dizleri kırılarak yere çöktü ve karların arasında yere kapaklandı. Parıldayan bir bulut havaya kalktı ve kristal parçacıkları yeniden yere düşerek üzerine pudramsı ince bir tabaka halinde örttü. Ensesinde bir arbalet oku saplanmıştı. Herkes Djerun haricinde nişancı hedef olmamak için kendini anında yere attı. Andokai savaşçıya yine anlaşılmaz hecelerden oluşan bir emir verdi ve bunun üzerine dev gözleriyle düzlüğü taradı ve ansızın koşmaya başladı. Kara elf değillerdi. Tungdil hain saldırganları Djerun gibi göremiyordu. Nöbetçiler mi? Ama onların da meşalelerini görmemiz gerekirdi. Maga karların içinde sürünerek taş ustasının yanına geldi ve yarasını kontrol etti. Balandis de aynı şekilde okun ucu omurgasını az bir farkla sıyırmış dedi ilk incelemesinden sonra. Peleriniyle miğferin deri boyun koruması okun hızını düşürmüş. Bir an bile duraksamadan okun dışarı fırlamış kısmını tuttu ve yaranın içinden çekip çıkardı. Sonra da sağ elini kan fışkıran deliğin üzerine bastırdı. Onu hayatta tutmak için Samusin büyüsü kullanmama bir itirazın olmaz herhalde dedi ve daha iyi odaklanabilmek için gözlerini kapattı. Cüceleri iyileştirmek iyi olduğum dallardan biri değil ne yazık ki. Umarım başarırım. Ben de bir şey Tungdil'in başının üzerine uçup geçerek Goyumgar'ın kalkanına çarptı. Sonra da yüksek tiz bir çığlık sesi duyuldu ve anda tekrar kayboldu. Djerun nişancıyı enselemişti. Onu yanına alarak geri dönüp karların içine attı. Yığın haline gelmiş olan şeyin yere çarptığı yer sarı yeşil renge döndü. Uzun sivri kulaklı bir kafa yana düştü. Goyumgar dehşete kapıldı. Sivert bu gerçekten de bir Bissupur'un kölesiydi. Titreyerek önce cesede baktı, sonra kalkanında okun açtı çukura. Bana neden ateş? Çabucak sustu. Etti mi? Diye cümleyi tamamladı Tungdil. Gnom'un solmuş gözlerine baktı. Bu sorunun cevabını kendisi de bilmek isterdi ancak savaşçının tehdidi ortadan kaldırma şekli buna müsaade etmiyordu. Senin yanlış adayla birlikte olduğunu düşünmüştür. Eğilerek artık işlevsiz olan boyun bağını kaldırdı. Gnom'un köle olarak geçirdiği zaman sona ermişti ancak bu sürenin bu şekilde sonlanacağını düşünmemişti herhalde. Bir dahaki sefere bir supurla karşılaştıklarını bir kanıt olarak sunmak üzere bandı cebine attı. O sırada cesedin boynundaki sarı parlak leke dikkatini çekti. Altın, Gandogar'la yarışırken kendisine çelme takan Gnom'du demek ki bu. Şu topal tam bir pislik dedi boyunda sinirli bir şekilde üzerindeki ve sakalındaki karları temizlerken. Bizi öldürmesi için peşimize bir uşak takmış. Cüceler bilerek cüce öldürmez. Bu bir cücenin işleyebileceği en büyük suçtur. Bizi öldürmüş olmayacaktı ki dedi Tungdil hala düşünceli bir şekilde. Pis işleri Gnom hallediyor. Bissupur yine bir bahane bulurdu. Vrakkas Gandogar'la karşı karşıya getir bizi ki şu cüceyi bir güzel pataklayayım diye yalvardı hiddetli. Goyumgar dalgın bir şekilde başını sallıyordu. Olayı hala kavrayabilmiş değildi. Hayır Gandogar, Bissupur'a bizi öldürmesi için izin vermiş olamaz. Bissupur çıldırarak kendi başına hareket etmiş olmalı. O, cüce çağrışça sustu, güveni sarsılmıştı. Gandogar'ın tahta çıkmasını sen de istiyorsun değil mi diye sordu hiddetli merakla. Tabii ki. Baştan beri bundan bir şüphem olmadı. Ama halkımızdan birini öldürmek... Titredi. Çıldırdı diye tekrarladı sessizce ve yerde yatan Balrogar'a baktı. Bissupur'un Gandogar'ı yüce kral yapmak istedi onu çıldırttı. Ancak bu şekilde açıklanabilir. Balindil taş ustasının elini tutarak kendisiyle ilgilenildiğini hissettirmeye çalıştı. Ensesindeki yara yavaş yavaş kapanıyordu ve sonunda da küçük bir yara izi halini aldı. Andokai bitkin bir halde karların üzerine çöktü ve yüzünü serinletti. Yarasını iyileştirdim dedi zayıf bir sesle. Birazdan... Samusin büyüsü dedi Balrogur uykulu bir şekilde mırıldanarak. Bir kez daha düşündüm de gerçekten işe yarıyormuş. Biraz sersemlemiş halde ancak tüm ciddiyetiyle Maga'ya bakarak başını salladı. Minnettarını anlatması için daha fazla kelime kullanmasına gerek yoktu. Değerli ekibimizin liderine bir sorum olacak. Güneş doğduğu sırada Rodario tir tir titreyerek Tunkdil'in yanında bitiverdi. Kostümlerin olduğu çuvalı taşıyarak ve özellikle dışarına görünmemeye çalışarak dün geceki olaylar herkeste olduğu gibi onda da savaşçının uzun boylu, sıradan bir insan olmadığı düşüncesini pekiştirmişti. O nedir? Söylediklerini anlamak oldukça zordu, zira kafasını şalıyla sıkı sıkıya sarmıştı. Hiçbir fikrim yok diye cevap verdi Tunkdil açık yüreklilikle, yürümeye devam ederek. Rodario işin peşini bırakmadı. Yok mu? Ama duyduğuma göre onlarla uzun zamandır birlikte yolculuk yapıyormuşsun. Bize onun bir canavar olmadığını söyledi. Şekilsiz miğfer siperliğin arkasındaki yüzü görür gibi olduğu Ovaha'daki gece geldi aklına istemeden ve silkindi. Oyuncu maviye dönmeye başlamış ve parmaklarını hohlayarak ısınmaya çalıştı. Öyle mi? Canavar değil demek. Ne o zaman? Karanlık bir sokağı aydınlatabilen, gözlere sahip bir insan tanımıyorum. Eğer bu bir numaraysa daha sonra oyunlarımda kullanmak üzere mutlaka bunu öğrenmeliyim. Tunkdil artık bir şey söylemiyor ve Rodorio'nun kendiliğinden yanından gitmesini umuyordu. Karların içinde zorlukla ilerliyor ve gittikleri yönü değiştirmek için haritasını inceliyordu. Güzel. O halde onun Tion'un yaratıklarından biri olduğunu düşüneceğim. Rodorio oldukça rahatlamış görünerek ellerini yine kürk paltosunun ceplerine soktu. Bu esere biraz daha dram katar. Vay canına, harika olacak, benzersiz. Tüm korunaklı ülke oyunumuzu izlemek için gelecek. Yüksek sesle lanet okudu. Keşke bu kadar soğuk olmasa ve mürekkebim kurumasa. Eve dönene kadar her şeyi unutmuş olacağım. Kaseyi bedeninde taşı diye tavsiyede bulundu cüce. Böylece sıcak tutmuş olursun ve istediğin zaman yazı yazabilirsin. Rodorio onu arkadaşça itti. O sık saçların altında parlak bir zeka barınıyor küçük dostum. Tabii aklıma daha önce de gelmişti bu ama yine de teşekkürler. Karlarla kaplı ancak üzerinde hiç ayak izi olmayan bir yol boyunca yürüyorlardı. Kış ve orklar Tabayin halkının sıcak evlerinde kalıp barikatların arkasına saklanmalarına neden oluyordu. Düz ovada salgınları çok uzak mesafelerden görmek mümkündü. Gözcü kulelerinin açık havalardaki görüş mesafesi 100 mili buluyordu ancak bunun içinde bulundukları durumda ikaz alarmının bir faydası olmuyordu. Kuzeyden gelen orklara karşı en iyi silah güçlü bir kılıçtı fakat bu sıralar onu kullanacak işler çok zor bulunuyordu. Tunkdil pozisyonlarını haritadakiyle karşılaştırdı. Ölü ülkenin sınırlarına gittikçe yaklaşıyordu. Bu aralar sınır çizgisi ilerlemiş olmalı. Kış yüzünden etkisi ne kadar ilerlediğini göstermiş oldukça güç. Orklar diye seslendi Boindil arkaya doğru. Bizden yaklaşık 20 mil batıda. Onlar geri dönüp doğuya ilerliyorlar dedi hayret ederek. Hızlı ilerliyorlar ama nereye gidiyorlar? Bizi mi arıyorlar? Barugor normal rotaları üzerinde yer alan çiftlik evine dikkatlerini çekti. Normal birinin gözleriyle seçemeyeceği kadar uzakta yer alıyordu ama cücenin görme gücü iyiydi. Orası orklar için basit bir lokma olurdu ama dokunmamışlar. Andaki terleri sildi, yüzü iyice kızarmıştı. Her şey yolunda mı diye sordu Balandis. Sanki ateşin varmış gibi. Kangren diye düzeltti hiddetli. Hokus pokusunun tam işe yaramamış olması mümkün mü? 40. ayrımın sonu, sayfa 569.